Bölüm 4. Verme ve alma. Sevgi ve şefkati yöneltmenin basit bir yolu. Şefkat en değerli ve harika şeydir. Şefkatten bahsettiğimiz zaman temel insan doğasının, inanıyorum ki, şefkatli ve müşfik olduğunu belirtmek ümit vericidir. Örneğin bir bilim adamı bana doğumdan sonraki ilk birkaç haftanın en önemli dönem olduğunu, çünkü çocuğun beyninin bu dönemde büyüdüğünü söyledi. Bu dönemde annenin ya da anne yerine geçen birinin teması çok önemlidir. Bu çocuğun kimin kim olduğunu kavramamasına rağmen fiziksel olarak başka birisinin sevgisine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bunun olmamasının beynin sağlıklı gelişimine büyük zararı olur. Bir hastaneye gittiğimizde doktorun niteliğine bakmaksızın eğer doktor bize karşı samimi bir duygu ve derin bir ilgi gösterir ve gülümserse o zaman kendimizi iyi hissederiz. Fakat eğer doktor az bir insani sevgi gösterirse, çok büyük bir uzman bile olsa kendimizi güvensiz ve sinirli hissederiz. Bu insan doğasıdır. Eğitimde benim deneyimime göre sadece iyi olmakla kalmayıp öğrencilere sevgi de gösteren öğretmenlerden öğrendiğimiz dersler zihnimizde kazınırlar. Başka tür öğretmenlerin dersleri böyle olmayabilir. Çalışmak zorunda olsanız ve öğretmenden korksanız bile dersler kafanıza girmeyebilir. Bu büyük ölçüde öğretmenin sevgisine bağlıdır. Gençken ve sonra da yaşlandığımızda büyük ölçüde başkalarının sevgisine dayanırız. Bu safhalar arasındaki dönemde genellikle her şeyi başkalarının yardımı olmadan yapabileceğimizi ve başkalarının sevgisinin önemli olmadığını hissederiz. Fakat ben bu dönemde derin bir insani sevgiyi muhafaza etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük bir şehirdeki insanlar kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu arkadaşlıktan yoksun oldukları anlamında değil, daha ziyade insani sevgiden yoksun oldukları anlamına gelir. Bunun bir sonucu olarak zihin sağlıkları eninde sonunda zayıf düşer. Öte yandan bir insani sevgi atmosferinde yetişmiş olanların bedenleri, zihinleri ve davranışları çok daha olumlu ve müşfik bir şekilde gelişir. Olumlu bir atmosferden yoksun olarak yetişen çocukların genellikle daha olumsuz tavırları vardır. Bu temel insan doğasını açıkça gösterir. Yine önceden bahsettiğim gibi insan bedeni zihin huzurunu takdir eder. Bizi rahatsız eden şeylerin sağlığımız üstünde çok kötü bir etkisi vardır. Bu sağlığımızın tüm yapısının bir insani sevgi atmosferine uygun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle şefkat potansiyelimiz vardır. Tek mesele bunu kavramamız ve kullanıp kullanmamamızdır. Açıklamalarımın tek hedefi bizim doğamız itibariyle şefkatli olduğumuzu, şefkatin çok gerekli ve geliştirilebilecek bir şey olduğunu göstermektir. Şefkatin tam anlamını bilmek önemlidir. Budist yorumuna göre gerçek şefkat, başkalarının da bizim gibi mutluluk istediğinin ve ıstırabı yenme hakkı olduğunun açıkça kabul edilmesine dayanır. Bu temelde kişi başkalarının kendine karşı tavrına bakmaksızın onların iyiliğine yönelik bir tür ilgi geliştirir. Bu şefkattir. Arkadaşlarınıza karşı sevginiz ve şefkatiniz pek çok durumda gerçekte bağlılıktır. Bu duygu tüm varlıkların mutlu olmak ve ıstırabı yenmek için eşit hakka sahip olduğu kavranışına dayanmaz. Tersine bu bir şeyin benim olduğu, benim arkadaşım ya da benim için iyi olan bir şey olduğu fikrine dayanır. Bu bağlılıktır. Bu nedenle bir insanın size karşı tavrı değiştiği zaman yakınlık duygunuz hemen kaybolur. Diğer yandan karşınızdaki kişinin size karşı tavrına bakmaksızın sadece o bir insan olduğu ve ıstırabı yenme hakkına sahip olduğu için bir tür ilgi geliştirirsiniz. Bu insan size karşı tarafsız kalsa, hatta sizin düşmanınız bile olsa ilginiz sürmelidir. Gerçekte hakiki şefkat ve bağlılık birbiriyle çelişir. Budacı uygulamaya göre gerçek şefkat geliştirmek için İlk önce kendinizi size çok yakın olan insanlardan kopararak eşitlik ve sakinlik meditasyonu yapmalısınız. Sonra düşmanlarınıza karşı olan olumsuz duygularınızı uzaklaştırmalısınız. Tüm duyarlı varlıklara eşit olarak bakılmalıdır. Bu esasta hepsi için yavaş yavaş gerçek bir şefkat geliştirebilirsiniz. Gerçek şefkatin başkalarının sizden daha aşağı olduğuna dair beslenen bir duygu ya da bir acıma olmadığı belirtilmelidir. Daha ziyade gerçek şefkatle başkalarını sizden daha önemli görürsünüz. Gerçek şefkat yaratmak için her şeyden önce kişinin sakinlik eğitiminden geçmesi gerekir. Bu çok önemlidir. Çünkü her şeye karşı bir sakinlik duygusu olmaksızın kişinin başkalarına karşı duyguları tarafsız olmayacaktır. Şimdi size sakinlik geliştirmek üstüne bir Budist meditasyon eğitimi örneği vereceğim. Önce arkadaşlarınız ya da akrabalarınız gibi tanıdığınız ve bağlı olduğunuz küçük bir insan grubu düşünmelisiniz. İkinci olarak tümüyle kayıtsız olduğunuz insanları düşünmelisiniz. Ve üçüncü olarak hoşlanmadığınız insanları düşünün. Bir kez bu değişik insanları hayal ettiğiniz zaman zihniniz doğal durumuna girmesine izin vermeye ve bu insanlarla karşılaşmaya karşı normalde nasıl bir tepki göstereceğini görmeye çalışmalısınız. Normal tepkinizin arkadaşlarınıza karşı bağlılık, düşmanınız olduğunu düşündüğünüz kişilere karşı hoşlanmama ve nötr olduğunu düşündüklerinize karşı da tam bir kayıtsızlık olduğunu göreceksiniz. Sonra kendinizi sorgulamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınıza ve düşmanlarınıza karşı olan bu iki karşıt tavrın etkilerini kıyaslamalı ve neden bu iki grup insana karşı böylesine değişken bir zihin durumu geliştirdiğinizi görmelisiniz. Bu tür tepkilerin zihninizde nasıl etkiler yarattığını görmeli ve onlarla böylesine aşırı uçta bir ilişkiye girmenin faydasızlığını görmeye çalışmalısınız. Düşmanlara karşı öfke beslemenin ve nefret duymanın olumlu ve olumsuz yanlarını irdeledim. Ve arkadaşlara vesaire son derece bağlı olmanın hatalarından da biraz bahsettim. Bunun üstüne düşünmeli ve sonra bu iki karşıt insan grubuna karşı duyduğunuz güçlü duyguları en aza indirgemelisiniz. Sonra en önemlisi kendiniz ve diğer duyarlı varlıklar arasındaki temel eşitlik üstüne düşünmelisiniz. Tıpkı sizin mutlu olmak ve ıstırabı yenmek için doğal içgüdüsel bir arzu duyduğunuz gibi diğer duyarlı varlıklar da duyarlar. Tıpkı sizin doğuştan gelen bu emeli gerçekleştirme hakkınız olduğu gibi diğer duyarlı varlıklar da vardır. O zaman neye göre ayrım yapıyorsunuz? Eğer insanlığa bir bütün olarak bakarsak bizler sosyal hayvanlarız. Üstelik modern ekonomi, eğitim vesairenin yapısı da dünyanın daha küçük bir yer olduğunu ve son derece birbirimize bağlı olduğumuzu gösteriyor. Bu koşullar altında tek seçeneğin uyum içinde birlikte yaşamak, çalışmak ve tüm insanlığın çıkarını aklımızda tutmak olduğunu düşünüyorum. Bu hayatta kalmamız için benimsememiz gereken tek bakış ve yoldur. Doğa itibarıyla özellikle bir insan olarak benim çıkarım başkalarından bağımsız değildir. Mutluluğum başkalarının mutluluğuna bağlıdır. Bu nedenle mutlu insanlar gördüğüm zaman ben de kendimi otomatik olarak zor durumdaki insanları gördüğümden daha mutlu hissederim. Örneğin televizyonda yaşlılar ve küçük çocuklar da dahil olmak üzere Somali'deki açlık çeken insanları gördüğümüz zaman bunun bir tür aktif yardıma yönlendirip yönlendirilmemesi bir yana hemen üzülürüz. Günlük hayatımızda havalandırma tertibatı olan evler de dahil olmak üzere pek çok iyi olanaktan faydalanıyoruz. Bütün bu olanaklar bizden dolayı değil, fakat diğer pek çok insanın doğrudan ya da dolaylı katkısı nedeniyle mümkün olmuştur. Her şey bir araya gelir. Tüm bu makinelere değil, basit aletlere bağlı olduğumuz birkaç asır önceki yaşam tarzına dönmemiz mümkün değil. Şimdi sahip olduğumuz bu olanakların pek çok insanın faaliyetinin bir ürünü olduğunu bizim için çok açıktır artık. Hepimiz mutlu olmak için eşit hakka sahip olduğumuz ve hepimiz birbirimize bağlı olduğumuz için bir birey ne kadar önemli olursa olsun mantıksal olarak diğer 5 milyar insanın çıkarı bu tek kişiden daha önemlidir. Bu satırı düşünerek sonunda küresel bir sorumluluk duygusu geliştirebilirsiniz. Ozon tabakasının delinmesi gibi modern çevre sorunları da dünyanın işbirliği yapması gerektiğini bize açıkça gösteriyor. Öyle görünüyor ki gelişmeyle tüm dünya daha da küçüldü. Fakat insan bilinci geri kaldı. Daha geniş ya da daha fedakar bir tavır günümüz dünyasına daha uygun. Eğer bu duruma modern varoluşun doğasının karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı gibi çeşitli açılardan bakarsak, o zaman yavaş yavaş görüşümüzde bir değişim olduğunu fark ederiz. Öyle ki başkaları dediğimiz ve başkalarını düşündüğümüz zaman artık onları bizimle ilgisi olmayan bir şey olarak bir yana atmayız. Artık kendimizi kayıtsız hissetmeyiz. Eğer sadece kendinizi düşünürseniz, eğer başkalarının haklarını, refahını unutursanız ve daha da kötüsü eğer başkalarını istismar ederseniz sonunda kaybedersiniz. sizin iyiliğinizi düşünen hiçbir arkadaşınız olmaz. Dahası eğer bir trajedi yaşarsanız, başkaları kaygılanacakları yerde gizliden sevinebilirlerdi. Tersine, eğer bir insan şefkatli ve fedakarsa ve başkalarının çıkarlarını düşünürse, bu insanın ne kadar çok kişi tanıdığı bir yana, nereye giderse gitsin hemen arkadaşlık kurar. Ve bu insan bir trajediyle karşılaştığı zaman yardımına koşacak bir yığın insan olacaktır. Gerçek bir arkadaşlık para ya da güç değil, insan sevgisi temelinde gelişir. Elbette gücünüz ve varlığınız nedeniyle size yüzlerinde kocaman gülümsemeler ve hediyelerle daha çok insan yaklaşabilir. Fakat derinlerde bunlar sizin gerçek arkadaşlarınız değildir. Bunlar sizin paranızın ve varlığınızın arkadaşlarıdır. Servetiniz kaldığı sürece bu insanlar size yaklaşırlar. Fakat servetiniz azaldığı zaman artık orada olmazlar. Bu tür arkadaşlardan hiçbiri ihtiyacınız olduğu zaman size yardım etmek için samimi bir çaba göstermez. Bu gerçektir. Gerçek arkadaşlık konumuza bakmaksızın insani sevgiye dayanır. Bu nedenle başkalarının haklarına ve iyiliğine ne kadar ilgi gösterirseniz o kadar gerçek bir arkadaşsınızdır. Ne kadar açık ve samimi olursanız o kadar fayda sağlarsınız. Eğer başkalarını unutur ya da onları takmazsanız sonunda sağlayacağınız yararı yitirirsiniz. Kişinin şefkat duygusunu arttırmanın çeşitli olumlu yan etkileri vardır. Bunlardan biri şefkatinizin gücü ne kadar büyükse zorluklarla yüzleşmedeki esnekliğiniz ve bunları daha olumlu koşullara dönüştürme yetinizin de o kadar büyük olmasıdır. Şefkati geliştirmekte oldukça etkili görünen bir uygulama şekli de klasik bir Budacı metin olan A Guide to Bodhisattva Way of Life'da bulunur. Bu uygulamada gözünüzde eski özünüzü, ben merkezciliğin, bencilliğin vesaire somutlaşmış halini ve sonra da diğer duyarlı varlıklar kitlesini simgeleyen bir grup insan canlandırırsınız. Sonra nötr, tarafsız bir gözlemci olarak üçüncü bir kişinin görüş açısını benimsersiniz ve bu iki grubun değerini, çıkarını ve sonra da önemini karşılaştırmalı olarak değerlendirirsiniz. Doğal olarak o sayılamayan çoğunluğa karşı daha eğilimli olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Ben duyarlı varlıklara karşı fedakar tavrınızın gücü ne kadar büyükse o kadar cesur olduğunuzu da düşünüyorum. Cesaretiniz ne kadar büyükse hevesinizin kırılmasına ve umutsuzluğa da o kadar az eğilimli olursunuz. Bu nedenle şefkat aynı zamanda bir içsel güç kaynağıdır. İçsel gücünüzün artmasıyla sağlam bir azim geliştirmek mümkündür ve azimle engeller ne olursa olsun daha büyük başarı şansı vardır. Öte yandan eğer tereddüt, korku veya kendinize güvensizlik hissederseniz genellikle kötümser bir tavır geliştirirsiniz. Ben bunun başarısızlığın gerçek tohumu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle geleneksel anlamda da olsa başarılı bir gelecek için şefkat çok önemlidir. Ben merkezli bir düşünce ve yaşamın hataları üstüne ve aynı zamanda diğer duyarlı varlıkların refahını düşünmenin ve onların çıkarına çalışmanın olumlu sonuçları üstüne düşünülür ve bunlara inanılırsa, Budist meditasyonda verme ve alma uygulaması diye adlandırılan özel bir eğitim vardır. Bu esas olarak gözünde canlandırarak diğer duyarlı varlıkların tüm ıstıraplı acılarını, olumsuzluğunu ve istenmeyen deneyimlerini üstüne almayı içerir. Bu ıstırabı kendi üstünüze aldığınızı ve sonra erdemli zihinsel durumlarınız, pozitif enerjiniz, zenginliğiniz, mutluluğunuz gibi olumlu niteliklerinizi verdiğinizi ya da başkalarıyla paylaştığınızı hayal edin. Böyle bir eğitim biçimi psikolojik olarak zihninizde öylesine etkin bir dönüşüm yaratır ki sevgi ve şefkat duygunuz çok daha artar. Hatırlamanız gereken bir şey de zihinsel dönüşümlerin zaman aldığı ve kolay olmadığıdır. Teknolojinin o kadar iyi olduğu batılı kimi insanların her şeyin otomatik olduğunu düşündüğünü sanıyorum. Bu ruhsal dönüşümün kısa bir sürede oluşmasını ummayın. Bu imkansızdır. Bunu aklınızda tutun ve sürekli çaba gösterin. O zaman 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra bir değişim görürsünüz. Ben bazen bu şeyleri uygulamayı zor bulurum. Ne var ki bu uygulamaların son derece faydalı olduğuna gerçekten inanıyorum. Shantideva'nın kitabından en sevdiğim alıntı şudur. Uzay devam ettiği, duyarlı varlıklar baki kaldığı sürece o zamana dek ben de baki kalabilir ve dünyanın dertlerini giderebilirim. Kitabın sonu. 6 Mayıs 2005, sayfa 125.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.